Ayrım 45, Baba, Mario Puzo, sayfa 534. Hala Michael'la görüşmeyi bekleyen Carlo Rizzi arabaların gidip gelmelerinden huzursuzlanmıştı. Önemli şeylerin döndüğü belliydi ama kendisi bunun dışında bırakılıyordu. Duyduğu sabırsızlıkla Michael'a telefon etti. Telefona evdeki muhafızlardan biri cevap verdi. Michael'ın beklemesini söylediğini, birazdan geleceğini iletti. Carlo tekrar metresine telefon etti. Ona geç vakit yemeğe gideceklerini, geceyi de birlikte geçireceklerini bildirdi. Michael az sonra geleceğini söylemişti. Konuşacakları nasıl da 1-2 saatten fazla sürmezdi. Westbury'ye gitmesi de 40 dakikasını alırdı. Metresine gidebilirdi bu akşam. Geleceğine söz verdi. Kendisine kızmaması için de bir süre dil döktü. Telefonu kapadıktan sonra Michael'la konuşması bitince yola çıkmak için zaman kaybetmemek düşüncesiyle giyinmeye karar verdi. Temiz bir gömlek giymişti ki kapı vuruldu. Hemen metresiyle konuşurken Michael'ın kendisini aradığı, telefon meşgul çıkınca da çağırmak için adamını yolladığı sonucunu çıkardı. Kapıya gidip açtı ve tüm gövdesini müthiş, bayıltıcı bir korkuyla titremeye başladığını hissetti. Kapıda duran Michael Corleone'ydi. Yüzünde Carlo'nun sık sık düşünde gördüğü gibi ölüm okunuyordu. Michael'ın arkasında Rocco Lampone ile Tom Hagen duruyorlardı. Bir dostlarına kötü haber vermeye gelmiş gibi yüzleri ciddiydi, içeri girdiler. Carlo onları oturma odasına aldı. Şimdi kendine gelmişti. Bir an boş yere telaşa kapıldığını düşündü. Ama Michael'ın sözleriyle başı döndü, şimdi gerçekten midesi bulanıyordu. ''Santino hakkında konuşacağız.'' dedi Michael. Carlo cevap vermedi. Anlamamış gibi davrandı. Hagen ile Lampone birbirlerinden ayrılmış, karşılıklı odanın iki duvarına yaslanmışlardı. Carlo ile Michael karşı karşıyaydılar. ''Sonny, Barzini'lere sen öldürttün.'' dedi Michael, sesi donuktu. ''Kız kardeşimi döverek eve telefon ettirdin. Bir Corleone'yi aldatabileceğini sana Barzini mi söyledi?'' Carlo duyduğu o büyük korkuyla her türlü insanca gururu ve şerefi unutarak, ''Yemin ederim ben masumum.'' dedi. ''Çocuklarımın başı üzerine yemin ederim ki suçsuzum Mike. Yapma bunu bana. Yalvarırım Mike, yapma.'' Michael sakin bir sesle, ''Barzini öldü. Philip Tatalya'da.'' dedi. ''Bu gece ailenin bütün hesaplarını temizliyorum. Onun için bana masum olduğunu söyleme. Suçunu itiraf etmen senin için daha iyi olur.'' Hagen'la Lampone hayretle Michael'a baktılar. Michael'ın henüz babası gibi olamadığını düşünüyorlardı. Niçin bu haine suçunu itiraf ettirmeye çalışıyordu? Carlo'nun suçu çoktan ispatlanmıştı. Ne kadar emin olunabilirse o kadar emin olmuşlardı. Michael hala haklılığından şüphe ediyordu. Hala ancak Carlo Rizzi'nin itirafıyla temizlenecek, küçük de olsa bir kuşkusu vardı. Carlo yine cevap vermedi. Michael tatlı denebilecek bir sesle, ''O kadar korkma.'' dedi. ''Kız kardeşimi dul, yeğenlerimi babasız bırakmak ister miyim sanıyorsun?'' ''Hayır, senin cezan bir daha aile işinde çalıştırılmamak olacak. Seni Las Vegas'a karının ve çocuklarının yanına yollamak üzere uçağa bindireceğim. Konya'ya da para göndereceğim, hepsi bu kadar. Ama durmadan suçsuz olduğunu söyleyip durma. Kendimden şüphe etmeme yol açıp beni kızdırma.'' ''Kim seninle işbirliği yaptı, Tatalya mı Barzini mi?'' Carlo Rizzi canını kurtarma kaygısı ve öldürülmeyeceğini öğrenmenin verdiği ferahlıkla ''Barzini'' diye mırıldandı. Michael alçak sesle ''Güzel, güzel'' dedi. Sağ eliyle işaret ederek ''Şimdi gitmeni istiyorum'' diye ekledi. ''Seni havaalanına götürecek araba bekliyor.'' Carlo önden çıktı, peşinden üçü geliyordu. Artık gece olmuştu ama bahçe her zamanki gibi ışıldaklarla pırıl pırıl aydınlıktı. Bir araba yaklaştı. Carlo bunun kendi arabası olduğunu gördü. Şoförü tanıyamadı. Arabanın bir ucunda yabancı biri oturuyordu. Lampone ön kapıyı açtı. Binmesi için Carlo'ya işaret etti. Michael, karına telefon edip yola çıktığını söyleyeceğim dedi. Carlo arabaya bindi. İpek gömleği terden sırılsıklam olmuştu. Araba hemen yola çıktı, bahçe kapısına doğru gitti. Carlo arkada oturan adamı tanıyıp tanımadığını anlamak için başını çevirdi. O anda Clemenza bir yavru kedinin boynuna kurdele bağlamaya çalışan küçük bir kızın inceliği ve ustalığıyla düğümü Carlo'nun boğazına geçirdi. İpek kordon Clemenza'nın güçlü asılışıyla Carlo'nun boğazına oturdu. Soluğu kesilen Carlo Rizzi'nin vücudu oltanın ucundaki balık gibi ileri doğru fırladı. Ama Clemenza vücut gevşeyinceye dek düğümü gevşetmedi, sımsıkı tuttu. Birden arabanın içi pis bir kokuyla doldu. Ölüm anında gevşeyen kaslar Carlo'nun altına etmesine yol açmıştı. Clemenza emin olmak için düğümü birkaç dakika daha gevşetmedi, sonra çözdü. Kordonu cebine koydu. Carlo'nun cesedi kapıya doğru kaykılırken kendisi rahatça arkasına dayandı. Birkaç dakika sonra da kokunun dağılması için pencereyi açtı. Corleone ailesinin zaferi tamdı ama 24 saat içinde Clemenza ile Lampone, rejimelerindeki adamları dört bir yana salmış, Corleone'lerin etki alanına sızanları cezalandırmışlardı. Tessio'nun rejimesi şimdi Neri'nindi. Barzini'nin acentaları kapatıldı. Barzini'nin başta gelen iki katili Mulberry sokağındaki bir lokantada yemek yedikten sonra rahat rahat dişlerini karıştırırlarken vurulup öldürüldüler. At yarışlarının ünlü bir kişisi de verimli bir yarış günü sonrası evine dönerken öldürüldü. Limanın en büyük iki tefecisi ortadan kayboldu. Cesetleri aylar sonra New Jersey bataklıklarında bulundu. Böylece bir tek amansız saldırıyla Michael Corleone ününü sağlamlaştırdı. Corleone ailesini New York aileleri içindeki eski yerine kavuşturdu. Yalnız uyguladığı planın parlaklığıyla değil, hem Barzini hem de Tattaglia ailelerindeki en güçlü capo rejimelerden bazılarının hemen kendi safına geçmesiyle de saygı uyandırdı. Kız kardeşi Connie'nin isteri nöbeti olmasaydı, Michael Corleone zaferinin tadını gerektiği gibi çıkaracaktı. Connie çocuklarını Vegas'ta bırakarak annesiyle birlikte uçağa atlayıp gelmişti. Arabası eve varıncaya dek dul kalmanın verdiği acıyı baskı altında tutabilmişti. Ama arabadan iner inmez annesinin kendisine engel olmasına fırsat vermeden taş döşeli yoldan Michael'ın evine koştu. Kapıdan içeri yıldırım gibi girdi. Michael ile Kay'i oturma odasında buldu. Kay onu avutmak, kollarını almak için davrandı. Ama Connie ağabeyine bağırmaya, küfürler ve lanetler savurmaya başlayınca olduğu yerde kaldı. ''Seni alçak seni!'' diye bağırıyordu Connie. ''Kocamı öldürdün. Kimse sana engel olmasın diye babamızın ölümünü bekledin. Onu öldürdün. Kocamı sen öldürdün. Sonny'nin ölümünden hep onu sorumlu tuttun. Hepiniz onu suçladınız. Ama beni asla düşünmediniz. Beni hiç hesaba katmadınız. Şimdi ne yapacağım ben? Ne yapacağım?'' Saçını başını yoluyordu Connie. Michael'ın iki muhafızı Connie'nin peşinden gelmişlerdi. Michael'dan emir bekliyorlardı. Ama Michael ilgisiz bir tavırla öylece durmuş kız kardeşini dinliyordu. Kay dehşet dolu bir sesle, ''Connie sinirlisin'' dedi. ''Böyle şeyler söyleme.'' Connie bir parça kendine gelmişti. Sesinde öldürücü bir zehir vardı. ''Bana karşı niçin o kadar soğuk davrandı sanıyorsun?'' Carlo'yu niçin burada yanı başında tuttu? Bunca zamandır kocamı öldürmeyi kuruyor, fırsat kolluyordu. Babam hayattayken böyle bir şeye cesaret edemezdi. Babam ona engel olurdu. Kendisi de biliyor ve bekliyordu. Sonra bizi yanıltmak için çocuğumuza vaftiz babalığı yaptı. Soğukkanlı canavar. Kocanı tanıdığını mı sanıyorsun? Carlo'm dahil kaç kişiyi öldürdüğünü biliyor musun? Gazeteleri oku, göreceksin. Barzini, Tattaglia ve diğerleri, onları ağabeyim öldürttü. Böyle haykırdığı için tekrar sinir nöbetine tutuldu. Michael'ın yüzüne tükürmek istedi ama ağzında tükürük kalmamıştı. Evine götürün, bir doktor getirin dedi Michael. İki muhafız hemen Connie'yi kollarından tuttular, evden çıkardılar. Kay şaşkındı, hala dehşet içindeydi. Kocasına niçin böyle şeyler söyledi Michael dedi. Neden? Michael omuz silkti. Çok sinirli. Kay onun gözlerinin içine baktı. Michael, mümkün değil. Yalvarırım doğru olmadığını söyle. Michael başını yorgun yorgun salladı. Elbette doğru değil. Bana inan Kay, bu kerelik işlerim hakkında soru sormana izin veriyorum. Cevabım da şu, söyledikleri doğru değil. Michael çok inandırıcıydı. Evlilikleri sırasında kurdukları karşılıklı güvenden yararlanarak Kay'in kendisine inanmasını istiyordu. Artık Kay ondan kuşkulanamazdı. Acı acı gülümseyerek Michael'a yaklaştı, öpmesi için kollarına sokuldu. İkimizin de birer kadeh içkiye ihtiyacımız var dedi. Buz getirmek için mutfağa gitti. Mutfaktayken ön kapının açıldığını duydu ve geri döndü. Eşikten Clemenza, Neri ve Rocco'nun muhafızlarıyla birlikte içeri girdiklerini gördü. Michael'ın arkası dönüktü. Ama Kay kocasını yandan görebilmek için biraz ilerledi. O sıra Clemenza kocasına saygılı bir sesle ''Don Michael'' dedi. Kay bu bağlılık gösterisini Michael'ın nasıl kabul ettiğini fark etti. Kay'e Roma'daki heykelleri, insanların hayatlarıyla ölümlerini tanrısal bir güçle ellerinde tutan eski çağ Roma imparatorlarının heykellerini hatırlatıyordu. Bir eli kalçasında, kayıtsız, küstah denebilecek kadar rahat, ağırlığını hafifçe geriye atmış olduğu bir ayağının üzerinde toplamış duruyor, bu duruş tümüyle buz gibi bir gücü yansıtıyordu. Kapo rejimeler önünde hazır ola geçmişlerdi neredeyse. O an Kay, Connie'nin bütün suçlamalarının gerçek olduğunu anladı. Odasına çıktı ve ağladı. 9. Kitap 32. Bölüm. Corleone ailesinin kanlı zaferi Michael Corleone'yi Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü çete reisi durumuna getiren bir yıllık titiz siyasi manevralardan sonra tamamlandı. 12 ay süreyle Michael zamanında Long Beach'teki karargahı ve Las Vegas'taki yeni evi arasında eşit olarak paylaştırdı. Yılın sonunda Long Beach'teki evlerle New York'taki iş yerlerini satmaya karar verdi. Bu amaçla bütün ailesini son bir ziyaret için New York'a getirdi. Bu bir ay içinde herkes kişisel işlerini yoluna koyacak, Kay ailenin özel ev eşyalarının toplanıp taşınmasına nezaret edecekti. Çözümlenmesi gereken daha binlerce küçük sorun vardı. Artık Corleone ailesi rakipsizdi. Clemenza kendi ailesini kurmuştu. Rocco Lampone Corleone ailesinin tek capo rejimesiydi. Nevada'da Albert Neri ailenin sahip olduğu ya da denetlediği bütün otellerin güvenlik örgütü şefiydi. Hagen ise Michael'ın yanında çok önemli bir rol oynamaya devam ediyordu. Zaman eski yaraların iyileşmesine yardım eder. Connie Corleone, ağabeyi Michael ile barıştı. Korkunç suçlamalarda bulunduğu günden bir hafta sonra söylediği şeyler için Michael'dan özür diledi. Söylediklerinin gerçek olmadığına, hepsinin dul bir kadının zırvaları sayılmak gerektiğine Kay'i inandırmaya çalıştı. Connie Corleone yeni bir koca bulmakta da gecikmedi. Corleone ailesinin yanında sekreter olarak çalışmaya başlayan genç bir adamı yatağına almak için bir yıllık geleneksel yaz süresinin sona ermesini de beklemedi. Sekreter güvenilir bir İtalyan ailesinin oğluydu. Amerika'nın en büyük işletme fakültelerinden birinden mezundu. Tabii Don Michael'ın kız kardeşiyle evlenmekle geleceğini sağlama bağlamış oldu. Kay Adams Corleone Katolikliği seçerek kocasının ailesini sevindirdi. Çocukları da tabii aynı inanca göre yetiştirileceklerdi. Michael ise bu yeni gelişmeden hiç memnun kalmadı. Çocuklarının Protestan inancına göre yetiştirilmelerini yeğe tutardı. Çünkü böylesi Amerika'ya çok daha uygundu. Kay Nevada'dan hoşlandığını hayretle anladı. Görünümü, kıpkırmızı kayalarla kaplı vadileri, dağları, yakıcı çölleri, serin gölleri, hatta sıcağı bile sevdi. İki oğlunun da birer midillisi vardı. Artık muhafızları değil, gerçek hizmetçileri olmuştu. Michael da normal bir hayat sürüyordu. Nevada'da bir inşaat şirketine sahipti. İş adamları kulübüne ve diğer hayır derneklerine üye oldu. Açıktan açığa karışmamakla birlikte yörenin siyasi hayatıyla da yakından ilgileniyordu. Güzel bir hayattı bu. Kay New York'taki evi kapatıp Las Vegas'a yerleşeceklerine çok seviniyor, New York'a dönmek bile istemiyordu. Bu yüzden New York'a son gelişlerinde eşyaların toplanıp yola çıkarılması işini büyük bir çabukluk ve ustalıkla yaptı. Son gün hareketten önce uzun süre hastanede yatan hastaların taburcu olacakları gün kapıldıkları heyecanın eşini duyuyordu. Son sabah Kay Adams Corleone şafak sökerken kalktı. Evlerdeki eşyalarla dolan kamyonların bahçeden gelen motor seslerini duyuyordu. Corleone ailesi ana Corleone de dahil öğleden sonra uçakla Las Vegas'a yollanacaktı. Kay banyodan çıktığında Michael yastığına dayanmış sigara içiyordu. ''Ne halt etmeye her sabah kiliseye gidiyorsun?'' diye sordu Kay'e. ''Pazar günlerine bir diyeceğim yok ama hafta içinde kilisede işin ne?'' anama dönüyorsun. Karanlıkta uzandı, gece lambasını yaktı. Kay çoraplarını çekmek için yatağın kenarına oturdu. Sonradan Katolikliği seçenlerin nasıl olduklarını bilirsin dedi. Daha sofudurlar. Michael onun kalçasına naylon çorabın bitimindeki sıcak ete dokunmak için uzandı. Yapma dedi Kay, bu sabah ayin var. Kay yataktan kalkarken Michael onu tutmaya çalışmadı. Hafifçe gülümseyerek, bu kadar sofu bir Katolik olduğuna göre niçin çocukların kiliseyi kaytarmalarına göz yumuyorsun diye sordu. Kay huzursuzlandı, dikkat kesildi. Michael, Kay'in kendi kendine don bakışı diye tanımladığı gözlerle karısını süzüyordu. Eve döndüğümüzde kiliseye daha sık gitmelerine dikkat edeceğim. Çıkmadan önce Michael'ı öperek vedalaştı. Dışarıda hava şimdiden ısınmaya başlamıştı. Doğuda yükselen güneş kıpkırmızıydı. Kay bahçe kapısının yakınında duran arabaya doğru yürüdü. Ana Corleone siyah dul giysileri içinde arabaya binmişti bir de. Sabah duasına birlikte gitmek günlük alışkanlık olmuştu artık. Kay yaşlı kadının buruşuk yanağını öptü, sonra direksiyonun başına geçti. Ana Corleone kuşkulu sordu. ''Kahvaltı ettin mi?'' ''Hayır'' dedi Kay. Yaşlı kadın başını hoşnutlukla salladı. Kay bir keresinde büyük ayinden önceki gece saat 12'den başlayarak yemek yemenin yasak olduğunu unutmuştu. Uzun bir süre önce olmuştu bu ama o zamandan beri ana Corleone Kay'e asla güvenmiyor, her keresinde soruyordu. ''Nasılsın?'' ''İyiyim'' dedi Kay. Kilise sabahın erken saatlerinde küçük ve ıssız gibiydi. Renkli camlarla kaplı pencereleri dışarının sıcağını geçirmiyordu. Serin ve huzur dolu bir yerdi burası. Kay kayınvalidesinin taş merdivenleri çıkmasına yardım etti. Sonra önden girmesi için yana çekildi. Yaşlı kadın mihraba yakın yerlerde oturmayı severdi. Kay dışarıda birkaç dakika daha durdu. Son anda hep isteksizlik duyar, ürkü verirdi. Sonunda o da serin karanlığa daldı. Parmaklarını kutsal suya sokup haç çıkardı ve hafifçe kurumuş dudaklarına dokundurdu. Azizlerin ve çarmıha gerilmiş İsa'nın önünde mumların ışıkları titreşiyordu. Kay kendi yerine geçmezden önce diz çöktü, sonra ayine çağrılmayı beklemek için tahta sırasında oturdu. Dua ediyormuş gibi başını eğdi ama henüz dua etmeye hazır değildi. Yalnız burada kemerlerin altındaki serin alacakaranlıkta kocasının öteki hayatını düşünebiliyordu. Şimdi de bir yıl kadar önce kocasının karşılıklı güven ve sevgilerinden alabildiğine yararlanıp kız kardeşinin kocasını öldürmediğini söylediği o korkunç geceyi hatırladı. Kay olaydan değil, bu yalandan ötürü kocasını terk etmiş, kimseye bir şey söylemeden, aslında ne yapmak istediğini de bilmeden ertesi sabah çocuklarını da alarak ailesinin New Hampshire'daki evine sığınmıştı. Michael hemen anlamıştı. Ertesi gün Kay'e telefon etmiş, sonra da onu kendi haline bırakmıştı. Ancak bir hafta sonra evin önünde New York plakalı bir araba durdu. Arabadan Tom Hagen indi. 45. ayının sonu. Sayfa 544.